Anksiyetli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü sevgili konuğumuz Ufuk Aktaş. Ufuk hoş geldin abi, nasılsın?
Hoş bulduk abi, çok teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Sanki daha evvel konuşmamış gibi bir şey oldu ama.
Evet, bir dejavu yaşadık şu an mesela. Evet.
Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz geldiğin için. Eyvallah. Davetimizi abi. Kırmadın.
Eyvallah, ne demek.
Çok güzel oldu.
O evet. Zaman nasıl geçiyor günler? Hep beraber konuşuyoruz. 1, 2, 3, ha hadi.
Çok heyecanlıyız Ufuk için. Evet. Ufuk'la bir arkadaşım aracılığıyla, konservatuardan Cihan'ın eşinin aracılığıyla böyle dıdısının dıdısı diye tanışmıştık. O zaman Cihan şey demiş, oğlum dedi müzik şeyde 9 Eylül'de yüksek lisanslı bir arkadaş var. İşte eşimin arkadaşı falan. Gerçi o zaman evli değillerdi. İşte tanıştırayım seni falan. İşte oturduk, sohbet muhabbet ettik. Çok sıcakkanlı, çok sevecen bir sohbetti. Güzeldi.
Evet, ben de çok
sevmiştim. Evet. Hatta ben lisanstaydım o zaman. Daha yüksek lisansa girmemiştim. Şey falan, kesin İzmir'e geleceğim ben. 9 Eylül'de okuyacağım falan.
Aslında sen bayağı gazlanmıştın. Bayağı da böyle gazlanmaya yönelikti o muhabbet. Abi kesin İzmir'desin falan böyle. Hatta ev falan bakmaya başlayacaktın sen falan. Öyle hikayelere girişmiştin.
Evet, evet. Aslında öyle olacaktı. Belimi büken iki konu vardı. Bir
İzmir
tanesi
kiraları.
İzmir kiraları, evet. İkincisi de tez danışmanını kurayla seçiliyor olması. Çok kafama takılan bir muhabbetti.
Evet,
ondan
evet,
sonra onu silemedim. Bir de bizim burada Ankara işte Müzik Üniversitesi açılınca oradan da böyle birkaç iş görür onayı aldıktan sonra dedim rotayı oraya kırayım. Ha, olmadı, doktora da giderim falan diyorum ama belli olmaz benim işim.
Hadi bakalım, güzel. Şimdi keyfin yerinde mi, memnun musun peki?
Evet, keyfim yerinde. Güzel. Ne kadar çok şey bilmediğimi tekrar öğrendim. Güzel oldu benim için. Bilinecek ne kadar çok şey varmış dedim. Mutluyum yani. Şimdilik okey.
Evet.
Yayınımıza hoş geldin Doğuş diye saçmalıyordum.
Soruları ben neden soruyorsam.
Biz seni Ufuk'la yönlendireceğiz.
Buluşturacağız, görüştüreceğiz. Evet. Evet, şimdi Ufuk biraz seni tanıyalım. Dinleyenlerimiz de merak eder. Sen kimsin, ne yapıyorsun, nerelerde okudun?
Ben senin de bildiğin üzere Eskişehir'de okudum. Eskişehir'de sosyoloji okudum. 2015 yılından mezun oldum. Sonra İzmir'e 9 Eylül Üniversitesi'nde müzikoloji yüksek lisansına girdim. Orada hala şu an tez aşamasında devam ediyorum. Bir de naçizane bir de Açık Radyo diye bir radyo var biliyorsunuzdur. Orada Afrikon diye bir tane Afrika müzikleri odaklı bir program yapıyorum. Keyifli, güzel gidiyor gibi.
Süper.
Öyle. Aynen.
Bu program şeyle tezle bağlantılı mı?
Yok yok, tamamen şey yani böyle dünya müziği merakım vardı. Yani şeye, yüksek lisansa gittikten sonra Dünya Müziği diye bir ders aldım ve çok keyifli geldi. Zaten biraz merakım vardı dinlemeye, işte arşivlemeye, keşfetmeye, o bilinmeyen kültürlere ait müzikleri. Böyle çok keyifli oldu. Ulan neden program yapmayayım diye böyle başvurdum. Açık Radyo şey istiyor, 6 aylık program istiyor ne çalacağına dair. Onları böyle hazırlayıp göndermiştim. Çok keyifli geri dönüş yaptılar. Ben 2 yıldır falan perşembeleri öğlen 12'de Afrika müzikleri yapıyorum. Öğlen 12 olmuyor tabii de çok.
Çok kötü espri yapacaktım. Yapmayacağım şimdi.
Niye yapacaktın?
Yap etsin artık.
12 işte yani öğlen sıcakları Afrika.
Afrika anlayabilmeniz için Afrika sıcakları.
Ben buradan ayrıldım.
Evet, geçen şeye denk gelmiştim böyle internette böyle işte o keşfedilmemiş müzikler var ya hani Spotify'da yok, YouTube'da adamın biri yüklemiş ama adam yok piyasada falan böyle. O tarz şeylere bakarken Sahara Desert Rock diye bir türe denk geldim.
Aynen.
Böyle Sahara üstünde böyle elektro gitarla yapılan bir müzik türü acayip ilgimi çekmişti ve elektro gitarı böyle bildiğimizin çok aksine kendi kültürlerine uyarlayıp kullanıyorlar. Bayağı ilgimi çekmişti. Bulabildiğimi, evet, toplayabildiğimi Spotify'da topladım, bir playlist yaptım ama bayağı güzel yani.
Evet, evet, çok keyifli. Ya benim de çok çok merak ederek içine girdiğim bu meseleyi aslında bahsettiğin o tayfa biraz canlandırmıştı. O renkler var abi, şu yüzü kapalı abiler var ya, onlardan aslında onları merak ederek girmiştim meseleye. Ona bir sürü grupları olduğunu fark ettim ve gitarı kullanışları falan çok yöresel, çok keyifli. Kendilerine has tınıları var ve hepsinin toplaşma hikayeleri çok farklı. Bir tanesi mesela en üst Teneriven diye bir grup var. İşte Kaddafi'nin savaş çadırlarında falan kurulmuş grup. Böyle hem çatışıyorlar hem işte müzik yapıyorlar falan. Böyle Mali'nin özgürlüğü için. Mali'de bir özel bölge var. İşte onların savunucusu bu grup aynı zamanda. Öyle Azavat diye bir şey istiyorlar. Bir bölgeyi istiyorlar falan. Bunlar da militan ama aynı zamanda böyle grup. Şu an tabii şey, hani Batı seyircisinin biraz böyle iyi oldu. Hala maskeyle çıkıp işte yöresel bir şeyler verdikleri konserlere çıkıyorlar, festivallere çıkıyorlar. Yani oldukça.
Çok güzel.
Ya bir müzikoloğun geldiği nasıl belli oluyor
programı? Ya böyle bir şey yok şu an. Durdurun tecrübe kokuyor burası. Bak,
doğuşta da en son böyle oluyor. Biz
abi sen radyo programcılığın...
falan içtiğinizi hatırlıyorum. Evet. Çok uzun uzun diyor. Her şeyden konuşabilir.
Çünkü adamda o kadar iyi bir radyo programcısı enerjisi var ki. Şu an biz konuğuz ya şeye. Çok iyi ya.
Abi çok özür dilerim gerçekten.
Yok şaka yapıyorum be abi. Çok güzel ya. Biz acayip keyif alıyoruz şu an.
Abi o şey sosyoloji artı müzikoloji. Evet,
koloji. Ben şu an ben neler düşünüyorum sen konuşurken. Yani bu adam işte böyle sosyal bilimler taramaları yapmış. Oh ne güzel falan. Biz şimdi doktorda yüksek lisansta böyle birazcık kaşıkla alıyoruz ya sosyal bilimlerden.
Abi valla bizde
böyle insan anlamaya çalışıyor.
Benim de yani çok da şeyim yoktur ama böyle çok meseleleri çok belli arka planlı aldırtıyor aslında sosyoloji çıkışlı olmam filan.
Tabii tabii işte o çok güzel.
Evet.
O.
Evet.
Şey vardı, bir müzik sosyolojisiyle ilgili bir kitap var, tam Güneş Ayaz, Ayaz Hatan'ın galiba.
Güneş
tam
Ayaz
hatırlamıyorum.
Mıdır? Evet.
Orada sosyolojiyle müzikolojiyi karşılaştırırken işte şey demişti, yanlış hatırlamıyorsam tabii de, yani özet olarak işte sosyoloji bir konsere gelen kitlenin ile ilgilenirken müzikoloji sahne ile ilgilenir demişti. Bu kadar iki ayrı disiplinmiş gibi davrandılar yıllar yılı falan. Aslında ikisinin de ortaklaşabildiği bir sürü alan var, bir sürü yer var, bir sürü güzellik var. Ve tabii ki şey var, anlama dair şeyler var, birbirini içeren şeyler var. Böyle yani biraz.
Şeyde radyo programında peki bunları, çaldığın şeyleri böyle anlatma gibi bir durum oluyor mu? Sadece çalıyor musun? Nasıl oluyor?
Bir süre anlattım. İşte her hafta konuk alıyordum, Mali'yi alıyordum. Atıyorum Afrikalı bir müzisyeni alıyordum ya da Afrika çalgısını arıyordum, alıyordum. Onlarla ilgili performanslar çalıyordum. Ama şu aralar sadece uzun bir sürede sadece playlist çalıyorum. Keşfettiklerimi, benim de yeni karşılaştıklarım oluyor. Onları böyle salıyorum ufak ufak her perşembe.
Çok güzelmiş. Keyifli
oluyor. Evet evet.
Var.
Yani şey belki çok geleneksel gelebilir sonuçta. Bir playlist yapıp Instagram story'inden paylaştığında da insanlar aynı şeyleri dinleyebilir. Ama radyonun çok keyifli bir tarafı var. Hala yani kimin dinleyeceğini, nerede, nasıl dinleyeceğine dair hiçbir fikrin yok ve ulaşıyorsun, denk geliyorsun bir noktada dinleyiciyle. O keyifli. Benim de daha önce hiç tatmadığım ama bazen mail falan geliyor. Aa ne güzel çalmışsınız falan gibi böyle. Tanımadığım insana zaten topu topu 3-5 falan geldi. Ama çok mutlu oldum.
Tabii.
Şahane yani. Bir his bence. Tabii tabii.
Evet evet keyifliydi yani.
Evet, biz podcast'te bile böyle hani güzel geri dönüşler olunca ya da işte dinledik devamını bekliyoruz falan gibi şeyler olunca çok motive olmuştuk. Yani radyo programında bile tamamen işitsel aslında bir şey. Hı-hı. Bir de hani alan yani hani tezinle alakalı mı diye o yüzden sormuştum. Öyle alakası olmayan bir şeyde bile böyle araştırma yaparak böyle bir programda aslında barınabilmek de çok ekstra bir mesai. Evet. Çok güzel bir şey.
Evet evet evet kesinlikle öyle. Ya hala peki, işte merak.
Evet, sosyolojiden mezun olup müzikolojide yüksek lisans yapma fikri nasıl doğdu?
Ya öyleydi, ben sosyolojide de müzik çalışmaları yapıyordum yani elimden geldiğince naçizane. İşte arabesk rapi araştırmıştım filan. Sonra Ahmet Kaya çalışmıştım. Ama meseleyi anlamaya çalışırken sosyoloji yeterli olmuyor yani bence. Olmadı da. Biraz kuru kaldığımı düşündüm. Biraz da vaktim vardı açıkçası. Yani acele etmiyordum o zaman. Bundan 3 yıl önce. Neden okumayayım ki dedim hem İzmir'de geçirdiğim süre zarfında. Çok istiyordum 9 Eylül'ü. Hani öncesinden takip ettiğim hocalar vardı içinde. Doğuş da bilir, sever hocaları. Başvurdum öyle. Biraz işte Ahmet Kaya'nın müziğin oluşmasındaki Türkiye'nin toplumsal halleri, ahvalleri üzerine böyle bir başvuru metniydi. Yani bir müziği anlarken çevresinin çeperini ya da yanında yakında ne oluyoru da bilmek sanki önemlidir diye düşündüm. Okulun da herhalde şeyi biraz bakış açısı bu yönde. 9 Eylül'ün. O taraftan herhalde bir uyuşup beni aldılar. Yoksa böyle hani sosyoloji not ortalamam çok kötü filan. Yıllar yılı sokak müziği yapıp okulu böyle işte önemli derslere gitmişim. Devamsızlıktan kalmışım falan. Ama işte bir noktada oldu. Hocalar da sağ olsunlar. Anladı herhalde biraz beni. Anladılar.
Şahane.
Peki bu şeye ne diyorsun abi? Müzikolojinin böyle bir sosyal bilimler merkezinde şekillenmesi halini hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir sosyal bilimci olarak
geçmişinde. Ben sosyal bilimci değilim henüz abi. Yani sosyal bilimle ilgilenen biriyim sadece. Ama yani işte sen bir kalktığında onu bir konuştuk. Müzikle işte sosyoloji meselelerini filan aman canım mesele şimdi şey mi? Toplumu mu anlamak gerek müziği anlamak için, müziği hissetmek için falan gibi böyle çok genel bir şey var ya, yaklaşım var ya. Yani ben onu çok şey bilmiyorum, bulmuyorum açıkçası ya. Nasıl diyeyim? Yani izah şey, sanat pardon, izah sanatı öldürür diye bir şey söylemişti Ayhan Hoca. Yani bir şekilde estetik, yani müzik baş başa bir sanat. Yani bunu bir kere yani her şekilde kabul ediyoruz. Her birim, her disiplin kabul ediyordur. Bunu açıklamaya yormak, ne bileyim, temellendirmeye çalışmak, anlamlandırmanın nafile bir çaba olduğunu düşünenler de var. Anlamakla beraber bu meseleyi bence şey, müziğin çok iç içe geçmişliği olduğunu düşünüyorum abi toplumla. Ya da toplumla değil de, yani toplum çok böyle şey basic bir kelime kalıyor ama çıktığı yerle, dokunduğu yerle, buluştuğu kişilerle şekillenen bir şey bence. Öyle kolay değil. Yani bir süreç bu. O yüzden hani açıklamada, ne bileyim, anlamada sosyal bilimlerin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani müziğin de, müzikolojinin de. En azından bir araştırma alanı olarak değerli olduğunu düşünüyorum yani.
Evet. Ben de sana katılıyorum. Geçen şeyi düşünmüştüm. Yani en basitinden, en basit tanımlardan yola çıkarak böyle bir hat çizmeye çalıştım ve işte hani müzik nedir? İşte insanın algılayabildiği frekansların işte bir şekilde uyumlu ya da uyumsuz şekilde sesle veya sessizlikle bir düzene sokulması. Ama yani bu günümüzde o kadar farklılaşmış ki bu halinden. Yani genellikle işte himaye edenler çok önemli, işte toplumun altındaki yapısı çok önemli, geçen zaman içerisindeki dönüşümü çok önemli. Ve dedim ki yani başlı başına farklı bir oluşum. Yani artık bilmiyorum, bir taraftan bakıyorum sanat çatısı yetersiz kalıyor. Bir taraftan bakıyorum ki hani işte böyle çok sanat dışı bir başlık altına da uyduramıyorum. Sanatın içine de tam koyamıyorum işte. İşte altında işte popüler müzikler var, geleneksel müzikler var, bilmem bir şeyler var. Yani bitmiyor. Materyali, malzemesi bitmiyor.
Elimizde
ve
kalıyor sonra işte. Konuşmak bitmiyor mesela.
Evet, kesinlikle öyle yani.
Ama onu ben her zaman aslında müziğin böyle olduğunu düşünüyorum. Yani hani böyle hadi şimdi bir sanat üretelim ve müzik yapalım falan gibi değil de her dönemde bence aynı şekilde olmuş. Ama şu anda çok daha fazla akım, çok daha fazla olay, çok daha fazla etki alanı, yani maruz kalabileceği çok şey var. Sadece müziğin değil, tüm sanat alanlarının. Hatta belki sadece sanat da değil yani. Her alan birbirinden etkileniyor. Evet. Dolayısıyla daha böyle hem farklı türler çıkıyor, hem o türler kendi alt başlıklarına ayrılıyor. Bu sefer meşgale daha da uzuyor. Yani hangi birine bakacağız acaba, neye? Hani biz de hep takılıyoruz ya işte, müzikoloji ya da icracılık sanki tek bir alan gibi bakıyorsun ama öyle değil yani. Senin bir müziği, işte Afrika müziği dedik, onu çözümleyebilmen için bile onların çalgılarını, içinde bulundukları durumlarını, hani o çeper diye tanımladın ya, çok güzel, evet, bir şey. Ahmet Kaya'nın müziğinde yani o tek bir bireyin de aynı şeyi gördüğünde verdiği tepki farklı. Evet. Onun ürettiği şey de farklı. Aynı materyal olsa bile bambaşka şeyler çıkıyor ya. Çok gerçekten çok zaten disiplinler arası bir konumda müzik ama.
Evet, evet, evet, kesinlikle.
Bir yandan belki de hani akademiye böyle müzik olarak girmesi de o anlamda sıkıntıya sokuyor. O yüzden işte sosyolojiden mezun olunca müzikolojiye girmenin sebebi falan diye sormuştum. Aslında sosyolojide de çalışılabilir bir şey olarak düşündüm çünkü.
Evet, evet, çalışılabilir ama işte dediğim gibi kuru kalabilir mesele biraz yani. Renklendiriyor, yeşillendiriyor müzikoloji biraz meseleyi bence.
Evet.
Yani gördüğün bir farklılık var mı? Yani metodoloji olarak hani tamam işte müzikolog müzik de biliyor aynı zamanda hani en basic'ten ama mesela bir bunu müzik bilme muhabbetini dışarıdan da kapatabilir araştırmacı. Onun dışında böyle gördüğün ya abi şu açıdan da sosyoloji belki birazcık müzik araştırmalarında altı boş kalıyor diyebileceğim bir şey var mı?
Abi ilk derse katıldığımda şey Ayhan Hoca'yı da Fırat Hoca'yı tam hatırlamıyorum da arkadaşlar herkes müzikolog dedi. Bir kere şunu anlamanız lazım. Herkes müzikolog. Herkesin müziğe dair bir fikri var. Herkesin müziğe dair bir eleştirisi var. Herkesin dinlediği, sevdiği ve size bunu argümanlarıyla beraber savunacak bir sürü insan var. Ayrıca hani sizin yapacağınız şey iyi şekillendirmeden yani müziğe dair estetik bir şey değerlendirmesi yapmadan, yani tabii bunu yapabilirsin ama içinde yapabilirsin. Mesela şey falan konuşuluyordu ya, çok komik. Acaba işte şu hoca nasıl müzikler dinliyor lan? Ya da şu hoca var ya full klasikçidir abi falan diye böyle geyikler olurdu. Ama yani kimin ne dinlediğinden, neyi sevdiğinden daha ziyade aslında bir bakış açısı geliştiriyorsun gibi. Yani yolunu, yöntemini de buna göre çiziyorsun gibi. Atıyorum Afrika müziğini mesela, hani konumuz az buçuk anladığım için söylüyorum. Hani Afrika müziğini anlarken ya da dinlerken sosyal bilim tarafı işte buradaki kolonyal meseleleri de ele almadan anlayamayacağımızı düşünür. Ki doğrudur da yani hani müziğin oluşumundaki o kolonyal politikalar, işte Afrika'daki köle ilişkileri müziğin oluşmasında büyük etki olmuştur. Dolayısıyla şey de biraz hani o bakacağın tarafı toolbox'ını yani nereden kurduğunla ilişkili bence kesinlikle. Sosyal bilim konusunda eğer soruna doğru cevap verdiysem tabii ya da anlayabildiysem çok önemli olduğunu düşünüyorum ya.
Evet, evet, teşekkür ederim abi. Doğru cevap verdin.
Yatmış oluyorsun işte yoksa. Onun olmaması lazım.
Ben biraz heyecanlıyım ya galiba.
Yok bence gayet iyi diyoruz ya.
Öyle mi?
Deyip ben de reklam gibi arada çıkıp gidiyorum.
Anksiyeteli gerçekten büyük sohbetler oluyor şu an. Beni susturun deyip.
Peki şöyle bir bizim podcast'imizin demirbaş sorusunu sana sorayım abi. Nedir hatırlıyor abi? Musun en anksiyeteli anını? Bu bir sınav olabilir. Hayatında başka bir şey olabilir. Yani podcast'imizin ismi için böyle bir
Galiba...
kısa bir ara falan saçmalıyım.
Abi bir ara Güzelbahçe'deyiz. Okuldan çıkıp Güzelbahçe'ye gittim. İzmir'de Güzelbahçe diye bir yer var. Evden çıktık ve Güzelbahçe'de mandalina bahçeleri var. Çok güzel. Arkadaşımla güzel beraber bahçe. Beraber böyle mandalina alıyoruz. Yani böyle teller var. Telleri işte biraz yaslanıp 2-3 tane mandalina koparıyoruz falan. Böyle yürüyoruz aynı zamanda. İşte montlar var. Derin montları var ceplerin. Oralara 2-3 tane mandalina koyup sohbet ede yürüyoruz falan. Birden bir üç yol ağzında böyle toprak yollar zaten arkadaki tarlaların olduğu yerler. Çok güzel yürüme yollar ama. Bir polis arabasıyla göz göze geldik mandalina çalarken. Birden ani bir frenle durdular ve hızlıca çıktılar abi içeriden. Yat. Birden aşırı gerildik abi. Ne yapıyorsunuz siz şu an? Hani mandalina alıyoruz falan. Ama çalıyoruz da yani sonuçta bizim değil. Gelin bakalım falan diye üstümüzü aramaya başladılar. Sizin yaptığınız işte haram alıyorsunuz. Haram alıyorsunuz. Abi dedik gerçekten 3 tane mandalina arkadaşımız burada oturuyor. Burada oturuyor. Belediyede çalışıyor hatta. Gerçekten o tanıyor buranın sahibini falan diye bir anlatmaya başladık falan. bayağı tuttular bizi işte.
Abi bu anksiyeteye geçti şu an. Bu korku dediğimizde saçmalıyor değil mi? Yani ben genel mesela tezi neden yazmıyorsun böyle güzel şeyler diye saçmalıyor. Şaka yapmalarımı anlatıyorum.
Bir kere de küçükken falan diye giriyorum yani.
Şaka yapmıyorum ya. Böyle mesela tez döneminde beklettim demiştin yayının başında.
Evet abi.
Nasıl gidiyor o dönem? O, bekletiyor musun? Kafanda o hep devam ediyordur.
O gelecek abi. O günler gelecek gibi daha henüz başlamadım. Ben bir sene uzattım şu pandemi meselesinden dolayı. Çünkü benim buradaki yani tezim şeydi. Kırım Kilisesi var abi biliyorsunuzdur İstanbul'da. Evet. Özgür sen biliyorsundur. Oradaki işte din dışı konserler bayağı işte festivaller falan oluyor ya. Sponsorlu festivaller falan. Mekanın müzikle dönüşümü üzerine bir tezdi. Yine böyle sosyoloji soslu.
Çok güzelmiş.
Evet fena değildi gibi. Yani biraz da şey Ayhan Hoca'nın falan da desteklemesiyle şey yaptım. Hani bulduk meseleyi daralttık falan. Ama her yer kapalı. Yani gidip oranın şeyiyle görüşmem gerekiyor. Papaz, rahip. Ya da evet, emin değilim.
Din adamı.
Din adamı. Ya
da Azrail ve türevleri.
Türevleri evet. Onlarla görüşmem lazım ama görüşemem. Dolayısıyla uzadı. Önümüzdeki sene. Eylül gibi başlayacak gibi anksiyetelerim abi. Öyle tahmin ediyorum. Evet.
Ya işte böyle adam, böyle geleceği gören insanlar lazım. Gelecek anksiyetelerini bile görüyor adam.
Evet.
Evet, başlayacak şey gibi onu. Yani. Kesin evet. Başlayacak ama Eylül yani, kim falan.
Böyle Eylül 15 gibi başlar bir tanesi. Çok güzel yer. Ben orada konser dinlemiştim. diye böyle sola dönerek konuşuyorum.
Keyifliydi herhalde. Güzeldi değil mi?
Abi çok güzeldi. Korhan Futacı konseriydi. Kırım Kilisesi bu sanırım Taksim taraflarında olan değil mi? Tophane aynen. Tarafında olan.
Evet.
O işte konuyla kiliseye bağdaştırınca bir de orada müzik dinleyen bir insan olarak böyle bir düşündüm. Konu çok ilgimi çekti benim de ya. Yaz onu ya bize mahrumiyetimi okuyalım.
Abi yazabilirsem işte elimden geldiğince bakalım.
İşte ben sana anksiyete yüklüyorum şu anda. Programlamacı o diye değil mi böyle?
Ağustos'ta başlayacak senin.
Her konu en az 3 tane ekleriz çünkü hafiflememiz lazım falan.
Geçen gün bir kayıt işi geldi işte Oktay'a. Orada da böyle rahatlama teknikleriyle ilgili bir şeyler anlatılıyor. İşte şey yapmışlar, anket gibi. Şu anda en anksiyeteli olduğunuz anı düşünün. İşte 5 üzerinden puanlayın falan. Oktay da şeyi yaparken, o kırpma işlemini yaparken, şimdi ben de duyuyorum. Sorulan bütün sorulara böyle en anksiyete anıma gittim. Evet, 5. 5 puan diye böyle. Sonra da puanları toplayıp işte seni bir yere yönlendiriyor. Yani şu an iyisin ya da hiç iyi değilsin, bir psikiyatriste git falan diyor. Bayağı böyle Oktay dedi ki seni acilen bir psikiyatriste götürmemiz lazım. Bu hiç iyi gitmiyor falan. Her şeye 5 verdim. Benim de kısa anksiyete hikayem böyle işte.
İşte bu be. İşte bu.
Evet, ben de 5 verdim falan. İsim hakkını veriyorsun yani Esin gerçekten.
Tabii tabii ya bugün, muhakkak.
Müthiş ya. Böyle evet. Sanki anksiyete bir ilaçmış, biz onu tanıtıyor gibi konuşuyoruz da alakası yok. Ürün yerleşti bu.
Peki gerçekten öyle bir şeyden sponsorluk gelse, mesela işte Prozac'tan diyelim.
Biz böyleyiz. Ben yavaşlıyorum. Anksiyeteli müzik sohbetlerinde Müslüm Gürses çıkıyor bende. Hoş geldiniz diyeyim.
Hayır, onun şeyini de yapamayız yani. Ürün tanıtımını da yapamayız. Kullanmadığımız için.
Tabii.
İşte ya böyle çeşitli tedirginliklerim.
Ufak ufak dedim ya, ufak diyeceğim. Çok özür dilerim ya.
Bunu düzelteceğiz, edit de toplar.
Özgür'den geçiyor bunların hepsi. Bunun farkındayım. Evet, sen de oradan şey yapıyorsun. Ufuk, bir arada şey konuştuğumuzu hatırlıyorum seninle. Keep up.
Aa evet.
Evet, ama konuştuklarımızın birçoğu aklımda değil abi. Evet. Bu furya hala devam ediyor mu? Yani ben görüyorum. Bir ara işte çok kısa bir dönem bir programda Amerika'ya gitmiştim. Orada Taylandlı kızlarla tanışmıştım. İşte çok sıcak kanlı olmasalar da iyi kızlardı. Instagram'dan bakıyorum ve K-pop çılgınlığı orada yani inanılmaz. Bu pandemi döneminde özellikle şey yaptıklarını gördüm. 7/24 konser yayını yapıyorlar.
Evet.
Ve non-stop. Ve bunu non-stop izleyenleri falan var böyle. Çok garibime gitti. Evet, nedir?
Abi geçen hafta ya da ondan önceki hafta TT falan oldu bu mesele. İntiharlar falan yaşanmış. K-pop sanatçıları arasında falan. Ya çok enteresan bir sistemi var, biliyorsunuzdur muhtemelen de. Ben de öğrendiğim kadarıyla paylaşayım. Böyle K-pop yapan arkadaşlar seçiliyor. Onlar böyle dans ve koreografi bilmek zorundalar. Ve bazı büyük şirketler var. Güney Kore'de. Ve bu Güney Kore'deki şirketler seçiyorlar. Bu seçtikleriyle bir ekip oluşturuyorlar. Hepsi dans bilmek zorundalar. Ve hepsi gerçekten kadın erkek fark etmeden güzel olmak zorundalar abi. Çünkü kamp gibi bir şeye giriyorlar. Ve o işte prodüksiyon sahibi kimse onların sözleşmeli sahibi gibi bir şey oluyor bu K-pop çocuklarının. Çünkü çok çocuk yaştalar filan. Biraz enteresan bir sömürü durumu var. Böyle full koreografi çalışıp full işte müzik eğitimleri aldığı bir şey var. Aynı zamanda moda eğitimi veriliyor, işte makyaj eğitimi veriliyor. Zaten onlarla birebir ilgilenen bir sürü tip var etrafında. Böyle enteresan, mutfağında böyle olan bir müzik dalımız. İşte bu bu tempoya şey yapamayan, alışamayan ya da işte kovulan, hayır, çünkü eğer gerekli performansları sergilemezsen, işte grup içerisinde herhangi bir şey olursa, bir uyuşmazlık olursa kolayca güle güle diyebiliyorlar. Ve bu da ünlülüğün bitmesi falan oluyor. Sanal bu cemaat...
Bu Survivor gibi bir şekilde mi yapılıyor? Atıyorum küçükten alıyorlar böyle. Yani o zamanlardan mı televizyonlarda başlıyor olay?
Aslında küçükten değil. Hemen mesela zaten bayağı yapanlar falan da var. Bir arkadaşım Güney Kore'ye gidip oradan story atmıştı sokaklarda. Yani orada sokaklarda performanslarını sergilen işte amatör K-popçılar yani. Hani yüzüne bakılmamış, hı-hı, K-popçılar gibi bir şey. Yani orada da hala eskiden bizim zamanımızda türkücü olmak isteyenlerin işte un kapanına gidip oradaki bir plak şirketinin ona çökmesi ve işte Allah ne verdiyse sadece işte 3 kuruş para verip çalıştırıp onun bütün haklarına sahip olması gibi bir sistem aslında.
Evet.
Bu böyle devam ediyor işte.
Peki bu böyle son dönemlerde peydahlanan bir şey mi? Ben hiç bir fikrim yok K-pop hakkında. Ya da hani ne kadar süredir böyle bir durum var
ya
acaba?
Ya bir süredir var. Gangnam Style aslında biraz patlıyor. Yani ama onun öncesinde de çok ciddi hayran kitlesi falan var. Yani benim de çok eskilere gidemiyorum ama yani 2007-2008'den 2010'lara doğru yükselişte olan bir şey. Aslında bu meseleyi ele alırken böyle Kore dizilerini, işte Kore kültürünü tanıtma diye bir dalga var aslında Güney Kore'de. K-pop'ta biraz hani Kore popu, Kore müziği olarak dışarıya tanıtma. Bir makalede şey demişlerdi. Yani Amerikan popunun aslında Asya'da karşılığı, yani büyük müzik kapitaline Asya'dan bir cevap, bir tavır gibi bir şey. Hani bu da onların popu gibi böyle bir tavırla inşa ediliyor, kuruluyor. Çok iyi para var zaten.
Ama ve sözleri, dışarıya... sözleri falan da yani birkaç tane biliyorum. Bildiğim kadarıyla öyle sadece Korece de değil sanırım.
Evet, İngilizce evet. Dışarıya
dışarıya
biraz pazarlama şeyi var. Zaten bütün olay pazar işi. Yani ürünleri var bir sürü, yani eşantiyon bir sürü üst bebekleri var, o kişilerin çıkartmaları var, markalaşıyorlar bir de gruplar falan bir süre sonra. Ve enteresan bir tarafı bizim de naçizane çalışmaya çalıştığımız mesele sanal cemaatler mevzusu abi. Çok enteresan grupları var. Yani enteresan değil de böyle şey vakaymış gibi anlatıyorum ama böyle şey... uzaklaşıyormuşum gibi geldi meseleden. Abi bunlar ne yapıyorlar biliyor musun? Bir araya bir geliyorlar falan gibi böyle hani uzaktan denek gibi falan anlatıyorum ben. Çok komik. Affedersiniz K-pop hayranları.
Özür dilerim. Dinliyorduk falan, çok güzel. Öyle algılanmaz bence. Sonuçta farklı bir kültürün bir şeyini anlatıyorsun.
Ya işte grupların mesela BTS'nin ayrı, işte Power Girls, tam hatırlamıyorum isimlerini, epey doldu eleye bakalım da, herkesin bir grubu var ve bu gruplar birbiriyle kavgalı olabiliyor, dost olabiliyor ve bu grupların şekillenmesine bu fanlar çok önemli abi. Mesela Ankara'da, Kızılay'da seninle konuştuğumuzu hatırlıyor musun Doğuş? Konuştuğumuzdan bir önce Kızılay Meydanı'na kocaman sanırım BTS grubunun fanları, Türkiye fanları, BTS'deki vokallerden birinin doğum günü kutlamak için billboard kiralamışlardı. Ve kocaman bir şekilde işte iyi ki doğdun İngilizcesi, bir de Güney Korecesi falan, Korecesi yazıyordu falan. Böyle çok
hiç hatırlayamadım. Yani denk gelmemişim ya da.
Evet, böyle şey yapıyorlar. Yani işte kimlerle düet yapacağını bile kendi forumlarından, kendi işte ilişki ağlarından karar veriyorlar. İşte bazen fan buluşmaları oluyor. Bazen de çok sık oluyor. Bunları sık tutmak zorundalar. Hı-hı. İşte doğum günleri kutlanıyor. Böyle enteresan ilişkileri var fanlarla grupların. O değişik olmuştu. Sanal cemaatler diye bir şey vardı. Bir kavramsallaştırma vardı sosyolojiden. Durur muyum, yapıştırdım hemen.
Sosyoloji sosu önemli.
Evet, evet. Sosyoloji sosu önemli.
Buradan yemek biraz programımıza önemli. Devam ediyoruz. Ben böyle sosyal bilimlerden aldık bir kaşık falan dedim ya. Yani böyle.
Sen bir süredir bir şey yemek örneklerinde yoksun ya Özgür. Bir canın çekmişti.
Evet yani. O canım çekti. Eski podcastleri dinleyenler bilir diye böyle alakasız bir trip atıyor değil mi canlı yayınları?
Ben de bir ara geçtiğimiz dönem bir meşhur bir Japonya ödevi yapmıştım. Kaçıncı kere andım bu podcast'te bilmiyorum ama bayağı ekmeğini yedim o ödevi.
Tüm Japonya'yı yaptı doğru.
Japonya'da elektronik müziğin işte kuruluşu ve işte birazcık politik ilişkisini incelemiştim. Orada şey çok gözüme çok çarpmıştı ya. Yani iki tane atom bombası yedikten sonra Amerika'nın ay çok özür dilerim kardeşim gel seni dünya devi yapayım demesi bayağı ilgimi çekmişti. Ve hani şey de var o sırada Japonlarda yenilmenin çok büyük utancı ve işte ulan şimdi yakalayacağız dünyayı siz görürsünüz işte. Hani dünyanın bir tarafı almış uçmuş gitmiş yürümüş onlar sanki bir bataklığın içinde kalmışlar gibi. Bir başlıyorlar o iki tane atom bombasından sonra çalışmaya ve şey Clinton döneminde 90'larda uyarı geliyor Japonya'ya. Yani o kadar çok ihracat yapıyorsunuz ki yani dışarıdan hiçbir şey almadan o kadar çok ürün veriyorsunuz ki dışarı böyle olmaz yaptırım uygulayacağız diyor Amerika. O zamana kadar politikada işte ve işte Asya'daki, Uzak Asya'daki işte en önemli müttefiklerinden biriyken orada böyle bir ufak çaplı dersini gösteririm ben ona demeye kalmadan arkadan gelen Çin böyle ekonomik bayrağı devralıyor Japonya'dan ve o hızla devam ediyor şu anda. Elektronik müzikte de işte Avrupa'ya çok isim gönderiyorlar. Amerika'ya çok isim gönderiyorlar. Ve böyle bir anda işte o geri kaldık hissiyatından, yani o kadar çok çalışma aşkı doğuyor ki ortaya, böyle bir anda dünyanın şeyi falan oluyorlar. İkinci sırada falan oluyorlar. Böyle elektronik müzikte en önemli merkezleri falan kuruyorlar, oluşturuyorlar.
Neyle alakalı olabilir ya? Malzemeyi yapabilme, yani çok teknik meseleler ya. Elektronik müzik demek yani ekipman demek ya biraz yani.
Evet, evet.
Bunu inşa edebilmek herhalde, biraz sanayisini kurup merhaba ben bir sosyal bilimci tepkisi verdim demeyin. Abi sanayi işte. Sanayi kuruyorlar bunlar. Sonra müzik arkasına geliyor. Bu kadar basit falan diyor. Öyle cestirip oturmaya söylüyor. Büyük aklın evet. Böyle çalışması ya. Bilmiyorum, hani mesele bu mu şu an şey bu.
Ama evet, öyle ama yani.
Biz
evet,
de artık evet. O kadar çok öyle ödev yaptık ki doğuşuna. Her şeye bakış açımız var. Abi bunların hepsi zaten romantik dönem, klasik dönem falan, o sanayi devri falan diye böyle. Bir noktadan sonra gerçekten her şeyi o şekilde anlamlandırmaya başlıyorsun. Ama güzel kafalar yani. Ben kıymetli buluyorum.
Ben mesela şeyleri çok merak ediyorum. Enstrüman yapımı, işte ham maddesi ve işte coğrafyası ve müzik. Bunları bir böyle yapabileceğimiz şeyler, büyük araştırmalar olabilse, vardır illaki de.
O da Medicilere mi? Doğuş hatırla. Doğuş hatırla.
Yapma.
Doktora sunumunu hatırla. şeyde Medici ailesi İtalya'da. Birazcık işte ne zaman olduğunu bilmiyorum ya, yani zamanını bilmiyorum ama bu enstrüman yapımına diyor ki ben size sponsor olayım şunu yapın. Ya böyle demiyor tabii o dönemde de. Bayağı bir işte para veriyor enstrüman yapımcısına. Ondan sonra birazcık alıyor yürüyor falan gibi bir şeyler hatırlıyorum doktora sunumlarında.
Bence Ufuk'un demek istediği şu, atıyorum şeyde Antalya'da işte karettaların işte bundan 10 bin yıl önce çok kaplumbağa varmış orada falan, sonra bir bakıyorsun aynı yerde işte kaplumbağadan yapılma liro çıkıyor ortaya. İşte gibi, atıyorum işte Afrika'ya gidiyorsun, orada işte
örnek bulunamadı
diyelim, derilerden davullar diyor.
Sonra editleyeceğiz, orada editleyeceğiz, devam edelim.
Yani daha geleneksel enstrümanlar daha çok şey yapıyorsun diye algıladım ben.
Ya belki hani organoloji bununla ilgileniyordur falan. Onu da, orayı da mesela çok hani şu enstrüman bilimiydi galiba. Orayla ilgileniyordur belki.
Ora boş ya. Orada ekmek yok. Boş yani.
Zine ne yapmıştı sunumunda? Biz, ya çalgı yapımından mezun olan birisi.
Ya gelmedim o derse. Gelmedim işte o derse.
Oğlum Barış mıydı falan diye çok yanlış hatırlamış Doğuş.
Barış da ben değildim o ya. Nasıl bacağıma sıkıyor ya. Orada daha da şey yapıyor, zorluyor beni.
Abi çok iyiydi ya.
Tamam ya Doğuş, tamam. Rencide oldum
diye. Neyse, evet. Son zamanlarda...
Ne böylecikle? Fasaçmalı, evet.
Bizde şey var son zamanlarda. Her şeyi modernizm olarak görme. O da bir dersimizin eseridir.
Ya şey aslında ya. Mesela işte sen Afrika'da şey dedin ya, işte Kora var atıyorum. Su kabağı üzerine Misina ipi. İşte balıkçılık, işte bataklık bölge, su kabağı falan. Hani
ha, bu mesele... At biniliyorsa yay vardır falan işte.
Mesela aynen. Bu buralar her şey yaptırırdı. Yani ilgilenebilsek keyifli olabilir ya. Ben çok eksik olduğunu düşünüyorum bu meselelerde de.
Ya bazen evet, bazen böyle çok ilgimi çekiyor. Ulan şöyle bir şey yapayım falan müzikolojik anlamda. Sonra da diyorum ki, geçen işte bunu hep Esen'e de söyleyeyim. Abi yani keşke böyle çiçekleri falan okusak. Ya da ne bileyim bitki bilimi falan. İşte saksı bitkisi nasıl yetiştirilir falan. O tarz kitaplar okumak istiyorum. İşte sebze kavurmanın üzerine küçük bir roman diye bir kitap geçti elime geçenlerde. Böyle çok mutlu oldum ama okuyamıyorum yani. Yok çünkü bir taraftan ödevler böyle yakama yapışmış vaziyette. Bak Gramsci duruyor masanın üstünde böyle bakıyor ama yani.
Ben de Serdar Kuzuloğlu dinledikten sonra, bak her Serdar Kuzuloğlu dinlemeden önce yine kulakları çınlatalım. Şey oluyorum. Abi bak bugün alakasız, çok alakasız yani lambayla ilgili bir şey işte okuyacağım falan. Sonra Serdar Kuzuloğlu dinliyorum. Böyle topuklu ayakkabıdan modernizme falan getiriyor ya böyle o da. Kadın erkek şeyini falan. Ya diyorum nasıl olabilir filan. Ya da işte dün Selçuk Hoca ile konuştuk ya. Böyle işte lamba diyorsun, priz diyorsun falan. Ama aslında o kolonyal evet. bilmem neleri canlandırıyor falan. Ya ben o, yani. O kadar bilmek de istemiyorum bir yandan yani.
Evet. Çok yani sonra Fransız prizi sevmeyeceğiz falan saçmalıyor.
Evet ya her şeyin de bağlantısını bulmak da tabii. Ya çok güzel bir şey ama onun yanında ciddi sıkıntı. Her şeyi.
Yani bizim buradaki mesajımız biz cahil kalmak istiyoruz ya saçmalıyor değil mi? Program bunun için yapmışlar sesleniyorlar.
Ya. Özgür sen ama ne okumuştun abi? Ne okuyordun? Elektrik bas mı?
Elektrik bas bölümünden mezunum üniversite. Biraz Yıldız Teknik Üniversitesi.
Biraz müzik toplulukları. Merak
tabii ki anlatayım abi. İşte biz Esin'le böyle başında atlatmıştık ya podcast'in böyle atom olduğumuz zamandan beri arkadaşız konservatuvarda. İşte ben keman bölümünü alındım. Babam keman çalıyordu onun teşvikiyle. Ardından lise 4'e kadar işte klasik müzik bölümü, keman bölümünde işte geçti yıllarım. Sonra böyle bas sesler ve elektrik basa aşık olunca dedim ki ben buna geçmeliyim. Sonra o daha ağır bastı. Sonra Yıldız Tekniğe geldim. Öyle bir müzik toplulukları programı. Genel alanımız cazdı. Hı hı. Öyle bir 4 yıllık program. Ama çok mutluyum hala. Sevdiğim o enstrümanla devam ediyor hayatım.
Çalıyor musun demiştim. Peki bir yerlerde aktif olarak müzisyenlik yapıyor musun?
Evet yapıyorum. Yani işte bu pandemiden dolayı biraz pasif hale geçtik ama normalde. Serbest müzisyen olarak geçiyor hayatım. Öyle.
Durumlar. Gaz bulutu oluşundan başlamana ne diyeceğiz peki Özgür?
Abi bir daha deniyorum. Tanrı parçacı dediğin şey. Daha bir şey. Ya da gelecekten anlatayım. Geriye doğru.
Peki bir şey sormak istiyorum. Mesela saçma bir soru olabilir ama sigortan var mı abi mesela barlarda falan çalarken?
Ah nasıl kanayan yarama bastın ya. Sigorta diye reklam yapıyor değil mi? Abi 28 yaşındayım. Sigortam başlangıcı işte 2017 falan 25 yaşında. O da bir yerde işte bir gig vardı onu çaldım. Orada bizi günlük sigortaladılar. O da şans eseri oldu. Ya durum tabii bir müzisyenin sigortasının olmaması. Bir sürü sigorta şartı var ama şu an o kadar fazla bir ücret isteniyor ki sigorta için. Bu ekonomik şartlarda bu sosyoekonomik dinamiklerle yapmak çok zor. Falan diye böyle bir anda sosyolojiye geçiyor falan. Ondan dolayı sigortam yok yani. Ama bu bir sıkıntı ve çözülmesi gereken bir problem bence.
Evet, evet.
Serbest çalışan sanatçılar için.
Ya işte bu müzisyenlere sigorta mı olur canım falan gibi böyle bir artistik furyasının bittiği dönemler değil mi? İşte müzisyen tamam özgür, free, güzel hani kafasına göre çalışıyor ama İzmir yani. Müzisyenler Derneği'nin böyle bir çalışması vardı da işte gidip barlarla konuşup meramlarını anlatıyordu. Çok da yoktur böyle bar müzisyenlerinin işte ekstraya çıkan müzisyenlerin güvenceleri falan. Çok enteresan mesele bence o da
yani işte Avrupa ve Amerika'da bu durumlar
nasıl
belki
bilmiyorum.
70-80 yıl önce çözüldüğü için bu sistem oturmuş aslında.
Sigortalı mı onlar yani, ya falan diye merak ediyorum.
Şey, dernekler falan var ya.
Şaşıracağım başka bir örnek vereyim. Buraya konuk olmuştu Mahsun diye bir arkadaşımız. Kendisi pavyonda saz çalıyor.
Oh.
Onun sigortası var.
Hadi canım.
Onun tabii. Günlük sigortasını yapıyorlar.
Tabii.
Ankara pavyonunda.
Ankara
İşte bazen. Bu. diye böyle şey gidiyor değil
mi? Flanger'lı.
Ya Doğuş biz bu yani düğüne gelmiştik ya şeyin Nurcanlı.
Cihan'ın.
Bizim bir ekip vardı.
Evet.
Okuldan bir ekip.
Evet.
Efsaneydi ya.
Hangisini söylüyorsun?
Bir ormanda çalanlar.
Ormanda çalanlar.
Ya işte ormana gittik ya. Orası neresiydi ya? Eymir Gölü.
Eymir Gölü'ne gittik evet. Orada bir düğün organizasyonu vardı. Bizim çok okuldan keyifli. Bir arkadaşımız evleniyordu. Cihan'a dedim ki bu arada dedim Ufuk'u konuk alıyoruz dedim. Heyecanlandı falan. Bana önceden atar mısınız ya falan dedi böyle. Dedim ki atmayız tabii ki sıranı bekle. işte onun düğünüydü. Evet. Bir okulun şeyini şey yapmıştık. Hani bizim okulda Türk Müziği Konservatuvarı olduğu için hani böyle düğün ekibi çok kolay çıkıyor. Evet. Hatta bana gerek bile kalmamıştı böyle. Güzel, keyifliydi ya.
Şey böyle avyon müziğini deyince geldi. O arkadaşlar geldi aklıma.
O ekipten geldi aklıma. Bu başka, bu tam direkt yani böyle. Okulu bırakıp pavyondan devam eden bir arkadaşımızı konuk aldık. Evet.
Yani çok güzel da anıları vardı ya Masum'un. Kulakları çınlasın buradan gerçekten.
Evet.
Evet. Ya bir Amerika moruk, bir İngiltere, bir Avrupa, Brexit'ten dolayı ayırdım. Bir de Ankara pavyonları. Sanatçının sigortasını i̇şte yapar.
Pişeceksin abi. Düğün.
Nasıl şu an?
Düğün çalacaksın abi.
Böyle, böyle Doğuş'un yanında Aspava falan çıktı. O kadar Ankaralı ki şu an. Yoğun Ankaralı yani.
Gereksiz Ankaralılaştı.
Dün Leyla ile Mecnun izledim. İsmail abi tam böyle simit övecek gibi oluyor. Kaç kaç kaç kaç diyorlar.
Saçmalıyorsun.
Onun gibi oldu gerçekten. Unut ya. Ay. Şahane. Öyle yani, sigortamız falan da hak getire Ufuk.
Mort.
Zaten emeklilik falan biraz hayal yani bir... şimdi şu an. Herhalde 198 yaşında falan emekli olmamız beklenecek. O yüzden... bilmiyorum ne olacak.
Ama yani bir genel sağlık sigortası, yani en azından atıyorum müzisyen akşam gidiyorsa işi, hani gittiği saatler bazında yapılması lazım. Umarım bu pandemi bunu etkilemiştir bir şekilde, ne bileyim hani sanatçıların ne kadar yalnız olduklarını görmüşlerdir ama işte herkes bir şey gibi mi geliyor? Üst güç bekliyor sanki bir şeyleri yapacak. İşte bir üst dernek, bir kuruluş, bir sendika. İşte müzisyenler de işte böyle podcast falan kaydediyorlar işte. Bilmiyorum. Umarım çözüme ulaşır diyelim.
Peki.
Evet.
Bir soru sorabilir miyim? Bir tane daha böyle.
Tabii ki.
Bunu kaldırmak olmak.
Abi iyi ki davet ettin ya. Abi sor be, şaka yapayım. İstediğin kadar sor. Ne güzel ya.
Eskişehir'de de mesela olmuştu geçen. Odunpazarı Belediyesi işte bir jüri yapmış ve sokak müzisyenlerini seçiyor. Sizce nasıl seçmeli mi yani, kimin çalacağını falan birilerinin belirlemesi gerekiyor mu sokakta? Tarafsız yani, soruyorum bu arada yani hani bazı.
Ben anlamadım. Belediye bir jürisi var. Sokak müzisyenlerine diyor ki, atıyorum çalıyorlar hepsi, tamam sen geçtin, senin sokakta çalmaya iznin var. Geçemeyene de sen hiç çalamazsın diye banlıyor mu adamı?
Onu bilmiyorum.
Yok, sana izin veriyor. Yani işte atıyorum bir belge gerekiyor.
Onun belediyenin alanlarında çalabiliyorsun. Metroda evet, çalındığı gibi. Ya da işte.
Anladım, tamam.
O kafa. O jüri yani, o tabii biraz aslında paradoksal söylediğin şey. Yani diğeri sen kötü çalıyorsun ve öl falan gibi bir şey olmayacağı için. Yani bilinçli bir jüri ise çok güzel bir şey. Hem bu şehrin müzik zevkinin müzik türlerine göre, ne bileyim, ya da şehrin sokak müziği seviyesinin bilinçli insanlar karar verirse yükselebileceğini düşünüyorum ben. Ama tabii diğerleri için de bir yaptırım uygulanmalı.
Hadi ya.
Yaptırım her dediğin şey. Ne yani?
Yani şey gibi değil. Yani son çaresi, ne bileyim yani, o da sonuç olarak şimdi olay yetenekten bir şeyden çıkıyor. Yani ne bileyim, dilenci yerinin müzisyen olması çok güzel bir şey birinin. Çok alt, işte sokak insanlarını düşünerek cevap veriyorum şu an. Konu biraz müzikten çıktı ama. Şu an insanlık falan diye saçmalık. Yani ben kötü değil, bence pozitif bir şey. Öyle cevap
bence
verebilirim.
Bence negatif bir şey diye de.
Evet.
Sen anlat abi.
Çatallaşan bölüme geldik.
Duyurun.
Şöyle ki, eğer orada bir belediye varsa ve onun da seçim imkanı varsa, bu tamamen politik olacaktır diye düşünüyorum seçimler. Ve bu da tam özgürlüğü yansıtmayacak. Onun yerine bir hegemonya aracına dönüşecektir.
Yani makalenin için teşekkürler.
Sosyal bilimci.
Asıyorum şuraya.
Ben de yapmıyorum
lan. Ben güzel baktım ama yani ben çok pozitif bir dünyada yaşıyorum herhalde kendi
için. Evet, özgür gerçekten.
Sosyo dinamikler olmadan düşündüm ben, niye olmasın ya diye böyle pembeye dönüşüyormuşum saçma.
Yani onu bence biraz daha hani özgür bırakmaları lazım. Sonuç olarak sokak hani tamam belediyenin bazı hizmetleri var ama o belediye de onun yani hayrına yapmıyor. Yani sonuç olarak bunun bir vergisi var, bilmem bir şey var. İnsanlara istihdam sağlıyor ve insanlar gerçekleştiriyor o işleri. Daha sonra bir şekilde aldığı ödeneklerden bir şekilde o insanları çıkartıyor. İşte belediye çalışanlarının parası ödeniyor falan. Ama onun dışında bilmiyorum, sokağın böyle özgür bir yer olduğu hayali varken, yani bir kamu toplum alanı
oluyor.
Kamu.
Yani işte bir önüne geçilebilecek bir şey değil ama şu anki yaşadığımız sistemde, özellikle metropollerde bu sorun.
Evet, maalesef. Özgür evet. İstanbul olarak düşündüğü için bence de öyle konuştu. Mesela ben Eskişehir'de ki Ufuk'la yani bunu evet şimdi söylüyorum artık. Ben ilk sunumumu Ufuk'ları sokak müziği üzerine yapacaktım ve Ufuk'ları da o zaman Eskişehir'de bir grubu vardı. Onlarla bir röportaj gerçekleştirerek işte sunuma dahil etmiştim. Çok memnun olmuştum o zaman. Benim de Eskişehir'de gördüğüm çok kalabalık değildi zaten sokak müzisyenleri ama hiçbir zaman böyle hani herhangi bir şey yapalım da bugün para kaldıralım biraz insanlardan falan gibi insanlarla çok fazla denk gelmedim. Şu anda da pek öyle bir aslında profil yok ve daha hatta sokak köpekleriyle filan çok haşır neşir yani sokak müzisyenleri ve elektrik faturalarını falan ödeyebiliyorlar yani. Güzel bir mevzu. Ama tabii ki İstanbul gibi yerlerde, büyük şehirlerde belki bunu daha suistimal edecek insanlar ya da biraz daha gürültü kirliliği yapacak kişiler de belki çıkabilir. Yani belki Eskişehir'de de çıkar da ben rast gelmedim öyle bir şeye. Ama kalabalık nüfusu olan yerlerde biraz böyle fırsat kapısı olarak görülerek sıkıntılı şeyler de olabilir.
Ona bir işte tabii ona bir kontrol sağlamak için yapılan bir şey.
Ya benim kafam yani, bu konuda çok karışık da belki böyle sizin gibi insanlarla konuşarak şey yapabilirim dedim.
Yani bunu bir jüri, yani jüri olmasa da başka bir yöntemle belirleseler bunu. Ne bileyim, jüri birazcık şey gibi, cellat gibi geldi bana orada.
İyi hani anlamıyla düşün biraz da. Belki çok iyi bir yeteneği keşfedip ona ön ayak da olabilir. Yani iyi yanından da bakmak var bu işe.
Evet, evet haklısın.
Yani.
Sanırım bir de olay şey oluyor ya. Ben ilk önce Doğuş'a katıldığımı, daha sonra Özgür'e katıldım. İki yüze de katılıyorum abi. Çünkü hakikaten yani kamusal alanda müzik yapmak istiyorsan yani yapabilirsin gibi bir noktadan hareket edebilir müzisyen çok doğal olarak. Yani kimseye sormadan, kimseden onay almadan yapabilir. Sadece müzisyen değil, bütün sanat icralarını gerçekleştirenler yapabilir. Bunu Eskişehir'deyken düşünüyordum. Çünkü Eskişehir'de hakikaten çok fazla yoktu ve hani olanlar da kentle uyumlu bir şekilde gidiyordu falan. Ya biz yaparken zabıta defalarca geliyordu. İşte yeter kaldırın, işte tramvay yolu vardı, doktorlar da onu kapattığımızı söylüyorlardı falan. Biz yapmaya devam ediyorduk bir şekilde ama onu işte İstanbul'da, İzmir'de daha geniş caddelerde, daha çok lokasyonları olan yerlerde biraz şey olmaya başladı. Ya bu sanırım ya keşke herkes çalmasa mı ya, hani
sembolik şiddete dönüştü biraz.
Evet, evet. Bir de ben müziksiz mekanlar diye bir oluşumla karşılaştım ha, abi.
Evet evet. Evet, çok, yani,
çok keyifli. Ya böyle bir dank ettirdi bana yani. O mekanlarda müzik meselesi, seçim araçlarındaki müzik meselesi, sokak müziği, bir sokak müzisyeni olarak, eski sokak müzisyeni olarak işte sokakta çalınan müzik. Yani evet, kimsenin yani alanına, yani kamusal alan derken tam senin için alan ama başkaları için de alan.
Tabii orası. İşte benim bahsettiğim o.
Evet işte yani o noktada hani kimse senin yaptığın müziği dinlemek zorunda değil. Yani belediye onaylı olsun olmasın hiç fark etmez. Zorunda değil ama yani dinlemek istemiyorsan da çeker gidersin. Dinlemek isteyenler için de var. Böyle enteresan, çatallaşan bir mesele benim için hala ya.
Ya işte saat faktörleri giriyor. Bir sürü şey devreye giriyor. Şehir yaşamı giriyor falan filan. Yani bir sürü yine, parametre var.
Yine bir sonuca varamadan, yine müziği kurtaramadan.
Bugün de sokak müzisyenliğini kurtaramadık.
Evet, çok özür dileriz sokak müzisyenlere. Lütfen bir dahakine söz kurtaracağız.
Evet, bir dahakine hallolacakmış falan.
Vallahi yalan ama değil mi?
Ben kendi adıma çok teşekkür ederim ya. Çok keyif aldım.
Ben teşekkür ederim ya. Ben keşke daha geniş geniş rahat rahat konuşabilsek.
Abi sen bizle bayağı program yaptın ya. Vallahi o kadar interaktif olduk ki.
Yapabiliyorum ya.
Bu iyi anlamda mesela.